Kur'an bilime yol gösterir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 191. Allah Kur'an'da insanları göklerin, yerin, dağların, yıldızların, bitkilerin, tohumların, hayvanların, gece ile gündüzün meydana gelişinin, insanın kendi doğumunun, yağmurun ve yaratılmış daha birçok varlığın üzerinde düşünmeye ve bu varlıkları incelemeye çağırmaktadır. Bunları inceleyen insan ise tüm varlıklarda Allah'ın yaratış sanatını görecek, böylece kendisini ve tüm evreni yoktan yaratan Rabbimizi tanıyabilecektir. Bu nedenle Allah, Kur'an'da insanları çevrelerindeki yaratılış delillerini düşünmeye ve incelemeye çağırır. Tüm evrende var olan sistemleri, canlı ve cansız varlıkları inceleyen, gördükleri üzerine düşünen ve araştıran her insan, Allah'ın üstün aklını, ilmini ve sonsuz gücünü tanımaya başlayacaktır. Evreni ve içindeki tüm varlıkları incelemenin ve Allah'ın yaratış sanatını keşfederek insanlığa açıklamanın yolu ise bilimdir. Dolayısıyla din, bilimi Allah'ın yaratışındaki detaylara ulaşmada bir yol olarak benimser ve bu nedenle bilimi teşvik eder. Din, bilimsel araştırmaları teşvik ettiği gibi dinin bildirdiği gerçeklere göre yönlendirilen bilimsel araştırmalar da çok hızlı ve kesin sonuçlar getirir. Çünkü din, evrenin ve canlılığın nasıl var oldukları sorusuna en doğru ve en kesin cevabı veren tek kaynaktır. Dolayısıyla doğru bir noktadan başlanarak yapılan araştırmalar, evrenin ve canlılığın varoluşuna ait sırları en kısa sürede, en az emek ve enerji harcayarak açığa çıkaracaktır. 20. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilen Albert Einstein'ın da söylediği gibi, dinsiz bilim topaldır. Yani dinin yol göstermediği bir ilerleme gösteremez. Kesin sonuçlara ulaşması çok zaman alır ve hatta çoğu zaman sonuç alması mümkün olmaz. Bu gerçeği göremeyen materyalist ideolojiye sahip bilim adamları tarafından yönlendirilen bilimin ise özellikle son 200 yıldır ne kadar vakit kaybettiği, bu yolda yapılan çalışmaların büyük bir kısmının heba olduğu ve harcanan trilyonlarca liranın nasıl boşa gittiği gözler önündedir. İşte bu nedenle insanların kesin olarak bilmeleri gereken bir gerçek vardır. Bilim ancak Allah'ın sonsuz kudretini, evrendeki yaratılış delillerini araştırma amacını benimser ve bu amaç doğrultusunda çalışırsa doğru sonuçlara ulaşabilir. Rotası doğru çizilirse, yani doğru yönlendirilirse bilimin gerçek amacına en kısa sürede ulaşması sağlanabilir. Allah inancı bilim adamlarına büyük bir şevk ve heyecan kazandırır. Din, bilimi teşvik eder ve bilimle uğraşan akıl ve vicdan sahibi insanlar Allah'ın varlığının delillerine çok yakından şahit oldukları için aynı zamanda güçlü bir imana da sahip olurlar. Çünkü bu insanlar yaptıkları her incelemede, her yeni buluşta Allah'ın yarattığı mükemmel bir sistem, kusursuz bir detay ile karşılaşırlar. Örneğin gözler üzerinde inceleme yapan bir bilim adamı, yalnızca insanın gözündeki kompleks sistemi gördüğünde bunun asla tesadüflerle aşamalı olarak meydana gelemeyeceğini hemen anlar. Biraz daha incelediğinde gözün oluşumundaki her detayın mucizevi bir yaratılışı olduğuna şahit olur. Gözün birbiriyle tam bir uyum içinde çalışan onlarca ayrı parçadan oluştuğunu görür ve onu yaratmış olan Allah'a olan hayranlığı kat kat artar. Aynı şekilde evreni inceleyen bir bilim adamı bir anda binlerce mucizevi denge ile karşı karşıya bulur. Sınırlarını belirlemenin mümkün olmadığı, uçsuz bucaksız uzayda yer alan milyarlarca galaksi ve bu galaksilerdeki milyarlarca yıldızın büyük bir uyum içinde varlıklarını sürdürebilmesi ona büyük bir araştırma şevki verir. Bunlardan dolayı iman sahibi bir insan bilimsel araştırmalar yaparak ve evrenin sınırlarını öğrenmek konusunda son derece istekli ve kararlı olur. Çağımızın en büyük dehası olarak kabul edilen Albert Einstein'ın iman eden bilim adamlarının dinden aldıkları bu ateşleyici gücü şöyle dile getirmiştir. Ben şunu iddia edebilirim ki dini, kozmik yönden sezişler bilimsel çalışmalarda çok daha kuvvetli hissedilmektedir. Şüphesiz ki bu duygu bilimsel zihniyetiyle ilk kuranlar en kuvvetli sezmişlerdir. Evrenin yapısını bilimsel ve akılcı bir şekilde anlamak insana en derin iman duygusu verir. Yıllarca mesai sonunda kavradıkları evren anlayışı Kepler ve Newton'a böyle derin duygular vermiştir. Johannes Kepler, yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmak için bilimle ilgilendiğini söylerken, tarihin en büyük bilim adamlarından biri olan Isaac Newton ise bilimsel araştırmaların yapma çabasının ardındaki sebebin Allah'ı bulup tanımak isteği olduğunu ifade etmiştir. Bu sözler, dünya tarihinin en önemli bilim adamlarından sadece birkaçına aittir. Bu kişiler ve ileriki bölümlerde inceleyeceğimiz bunlar gibi daha yüzlerce bilim adamı, evreni inceleyerek Allah'ın varlığına iman eden, Allah'ı ihtişamla yarattığı kanunlardan ve olaylardan etkilenerek daha fazlasını keşfetme isteği duyan kimselerdir. Allah'ın evreni nasıl bir yaratılışla var ettiğini görebilme isteği, tarihte pek çok bilim adamının en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. Çünkü evrenin ve canlıların yaratılmış olduklarını kavrayan bir insan, aynı zamanda bu yaratılışta bir amaç olduğunu da kavrar. Amaç ise doğal olarak anlam meydana getirir. Bu anlamı kavrayabilmek, delillerini bulmak, detaylarını incelemek isteği, bilimsel çalışmalara büyük bir güç kazandıracaktır. Ancak eğer evrenin ve canlıların yaratılmış oldukları gerçeği reddedilirse, bu anlam da ortadan kalkacaktır. Örneğin materyalist felsefeye ve Darwinizme inanan bir bilim adamı, evrende hiçbir amaç olmadığını, her şeyin kör tesadüflerin ürünü olduğunu zannedecektir. Bu durumda evreni ve canlıları araştırmanın da bir anlamı kalmaz. Einstein bu gerçeği, din duygusu ne zaman kaybolsa, bilim ilhamı olmayan bir deneyciliğe dönüyor sözüyle özetler. Bu durumda bir bilim adamının hedefleyeceği yegane amaç, yaptığı bir buluşla ünlü olmak, tarihe geçmek ya da çok para kazanmak olabilir. Bu hedefler ise onu samimiyetten ve bilimsel dürüstlükten ayırabilir. Evrim teorisinin uzun bir zamandır bilim dünyasında kabul görmüş olması, bu samimiyetsizliğin bir örneğidir. Gerçekte bilimsel verilerle yüz yüze kalan çok sayıda bilim adamı, evrim teorisinin canlılığı açıklamaktan çok uzak olduğunu görmekte ama sırf tepki çekmemek için bunu ifade etmemektedir. Amerikalı fizikçi Lipson bu konuda şu itirafı yapar. Canlılar hakkında Darwin'in bildiğinden çok daha fazlasını biliyoruz. Örneğin sinirlerin nasıl çalıştığını biliyoruz. Ve bence her sinir elektrik mühendisliği yönünden bir şaheserdir. Ve bizim vücudumuzda bunlardan milyarlarcası vardır. Bu durumda benim aklıma gelen kelime tasarımdır. Ama biyolog meslektaşlarım bu kelimeden hiç hoşlanmamaktadır. Yaratılışı ifade eden tasarım kelimesi, sırf bu kelimeden hoşlanılmadığı için bilimsel literatürün dışına atılmak istenmekte, çok sayıda bilim adamı da bu dogmatik tutuma boyun eğmektedir. Bu çarpık durum 19. yüzyılın ortalarından itibaren bilim dünyasına hakim olmaya başlayan dinsiz bilim aldanışının bir sonucudur. Einstein'ın da belirttiği gibi dinsiz bir bilim topaldır. Bu yüzden de bu aldanış hem bilim dünyasını yanlış hedeflere yönlendirmiş, hem de bu hedeflerin yanlışlığını görmesine rağmen kayıtsızca sessiz kalan bilim adamları ortaya çıkmıştır. Materyalizm, maddenin mutlak varlığını savunur ve Allah'ı inkar eder. Bu felsefenin iddiaları aşamalı bir biçimde bilim dünyasına kabul ettirilmiş ve bilimsel araştırmaların önemli bir bölümü bu iddiaları desteklemeye ayrılmıştır. Ancak bugün geriye dönüp bakıldığında, materyalizmin iddialarının bilime sadece zaman kaybettirdiğini görürüz. Çünkü bu iddiaların her birini ispatlayabilmek için 10 yıllar boyunca sayısız bilim adamı çabalamış, ancak ortaya çıkan sonuçlar bu iddiaların geçersizliğini göstermiştir. Bulgular, şeytandan Allah'a sığınırım, o gökleri ve yeri yoktan var edendir. Enam suresi 101 ayetiyle de Kur'an'da haber verildiği gibi evrenin yoktan yaratıldığını, insan yaşamını gözeten bir amaca göre tasarlandığını, canlılığın tesadüflerle var olmasının ve evrimleşmenin imkansız olduğunu ispatlamıştır. Şimdi bu gerçekleri sırasıyla inceleyelim. Materyalistlerin sonsuz evren saplantıları ile bilime kaybettirdikleri. 20. yüzyılın başlarına dek materyalistlerin hakim olduğu bilim dünyasındaki yaygın görüş, evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, sonsuzdan beri var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı şeklindeydi. Materyalist felsefenin temelini teşkil eden bu görüş, evrenin yaratılmış olduğunu da reddediyordu. Çok sayıda bilim adamı söz konusu sonsuz evren modelini bilimsel çalışmalarına temel olarak aldı. Astronomi, fizik alanlarında sayısız bilim adamı uzun yıllar boşa çabalayıp yoruldu. Sonsuz evren modelinin yanlışlığını sezen ve buna karşı bilimsel bir alternatif getiren ilk kişi Belçikalı bilim adamı George Lemaître oldu. Lemaître, evrenin gerçekte bir başlangıcı olduğunu ve bu başlangıçtan itibaren sürekli genişlediğini öne sürdü. Burada vurgulanması gereken nokta, George Lemaître'ın aynı zamanda bir din adamı oluşudur. Lemaître, evreni yaratanın Allah olduğu açıklamasına yürekten inanıyordu. Yani bilime, materyalistlerden çok daha farklı bir temelden yaklaşıyordu. İlerleyen yıllar, Lemaître'ın inandığı temelin doğru olduğunu ortaya çıkaracaktı. İlk olarak Amerikalı astronom Edwin Hubble, yıldızların hem bizden hem de birbirinden sürekli olarak uzaklaştıklarını keşfetti. Yani evren genişlemekteydi. Materyalistlerin iddia ettiği gibi durağan değildi. Evren genişlediğine göre, zaman içinde geriye doğru gidildiğinde, evrenin tek bir noktadan genişlemeye başladığı ortaya çıkıyordu. Yapılan hesaplar sonucunda ise bu tek noktanın sıfır hacme sahip olması gerektiği anlaşıldı. İşte bu evren, bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıştı. Bu patlamaya Big Bang, yani büyük patlama ismi verildi. Sıfır hacim ifadesinin karşılığı yokluktur. Yani evren, ayetlerde bildirildiği gibi yoktan yaratılmıştır. Big Bang teorisinin kabul görmesi için bilimsel delillerinin de bulunması gerekiyordu. Nitekim 1965 yılında Arno Penzias, Robert Wilson adlı iki araştırmacı bu radyasyon kalıntılarını keşfettiler. 1989 yılına ulaşıldığında ise Kobe uydusu Penzias ve Wilson'un ölçümlerini doğruladı. 20. yüzyılın bilim tarihine baktığımızda benzeri durumların diğer alanlarda da yaşandığını görebiliriz. Evrende tasarım yoktur ifadesinin bilime kaybettirdikleri. Materyalistler, evrenin sonsuzdan beri var olduğunu savundukları gibi evrende bir amaç ve tasarım olmadığını da iddia etmişlerdir. Evrendeki tüm denge, ahenk ve uyumun sadece tesadüflerin bir eseri olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu iddia da yine 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilim dünyasına hakim olmuş ve bilimsel çalışmalara yön vermiştir. Ancak 1960'lı yıllardan itibaren yapılan araştırmalar, evrendeki tüm fiziksel dengelerin insan yaşamı için çok hassas bir biçimde ayarlandığını ortaya koymaktadır. Araştırmalar derinleştikçe evrendeki fizik, kimya, biyoloji kanunlarının, yer çekimi, elektromanyetizma gibi temel kuvvetlerin, atomların ve elementlerin yapılarının tümünün insanın yaşamı için tam olmaları gereken şekilde düzenlendikleri birer birer bulunmuştur. Bu sonuçla birlikte materyalist felsefenin bilim dünyasına empoze ettiği evren, içinde hiçbir amaç ve anlam olmayan bir maddeler yığınıdır, tesadüflerle işler şeklindeki anlatımın gerçekte bilime aykırı bir masal olduğu ortaya çıkmıştır. Ünlü moleküler biyolog Michael Denton bir kitabında bu konuda şu yorum yapar. 20. yüzyıl astronomisi içinde ortaya çıkan yeni tablo, geçtiğimiz 4 asır içinde bilimsel çevrelerde yaygın olarak kabul gören bir varsayıma karşı ciddi bir başkaldırı oluşturmaktadır. Bu varsayım, yaşamın evren içinde ortaya çıkmış tesadüfi ve önemsiz bir kavram olduğu düşüncesidir. Modern kozmoloji ve fizik tarafından ortaya konan deliller, aslında 17. yüzyıldaki doğal teoloji savunucularının aradıkları ama o dönemdeki bilim düzeyi içinde bulamadıkları delillerdir. Bu alıntıda sözü edilen doğal teoloji savunucuları, 17. ve 18. yüzyıllarda yaşayan dindar bilim adamlarıdır. Ancak yine üstteki alıntıda belirtildiği gibi o dönemde bilim düzeyinin zayıf oluşu nedeniyle güç bulan materyalizm 19. yüzyılda bilim dünyasında hakim hale gelmiştir. Oysa 20. yüzyıl bilimi bu süreci tersine çevirmiş ve evrenin Allah tarafından yaratıldığını ispatlayan açık deliller ortaya koymuş bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise evrende bir amaç ve tasarım yoktur şeklindeki materyalist hurafenin bilim dünyasına kaybettirmiş olduğu zamandır. Bu hurafeyi destekleyebilmek için ortaya atılmış olan tüm teoriler, formüller, teorik fizik çalışmaları, matematiksel denklemler hepsi boşa harcanmış birer çabadır. Oysa eğer bilim dünyası materyalizm yanılgısı yerine evreni yaratanın Allah olduğu gerçeğini temel almış olsa, bilimsel araştırmalar bu gerçeğe göre yürütülmüş olacaktı. Ben kendim evrim teorisinin geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük alay konularından biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşaklar bu kadar dayanaksız ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. Evrim teorisini kanıtlama yönündeki umutsuz çabaların bilime kaybettirdikleri. Bilimin yanlış temeller üzerine oturtulmasının en somut örneğini Darwin'in evrim teorisinde görmek mümkündür. 140 yıl öncesinde bilim dünyasının gündemine giren bu teori, gerçekte tüm bilim tarihinin en büyük yanılgısını oluşturmaktadır. Evrim teorisi, canlılığın tesadüfler sonucunda bazı cansız maddelerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu iddia eder. Aynı iddiaya göre tesadüfen oluşan bu canlılar yine tesadüfler sonucu evrimleşerek başka canlılara dönüşmüşlerdir. Bu senaryonun ispatlanması için 1,5 asırdır çok büyük bir çaba harcanmaktadır. Ancak bulunan bütün deliller evrimin asla gerçekleşmediğini, canlıların birbirini aşamalı dönüşümünün söz konusu olmadığını, tüm canlı türlerinin ayrı ayrı oldukları şekilde yaratıldıklarını göstermektedir. Ancak bulunan bütün deliller evrimin asla gerçekleşmediğini, canlıların birbirini aşamalı dönüşümünün söz konusu olmadığını, tüm canlı türlerinin ayrı ayrı ve oldukları şekilde yaratıldıklarını göstermektedir. Yine de evrimciler tüm bu açık delillere rağmen evrimi ispatlamak için sayısız araştırma ve deneyler yapmakta, sadece safsatalardan ve aldatmacalardan ibaret kitaplar yazmakta, enstitüler kurup, konferanslar verip, televizyon programları hazırlamaktadırlar. Gerçek olmayan bir iddia için binlerce bilim adamının, hesapsız paranın ve imkanın heba edilmesi insanlık için çok önemli bir kayıptır. Tüm bu zarar yerine eğer bu imkanlar yerinde kullanılmış olsaydı, bugüne kadar bilimde çok önemli adımlar atılmış, kesin sonuçlar elde edilmiş olabilirdi. Pek çok insan evrimin nedenli büyük bir yanılgı olduğunu görmektedirler. Örneğin İskandinav bilim adamı Søren Løvstrup, Darwinism, The Refutation of Myth adlı kitabında şöyle demektedir. Sanırım herkes tüm bir bilim dalının yanlış bir teoriye bağımlı hale gelmesinin çok büyük bir şanssızlık olacağını kabul edecektir. Ancak biyolojide yaşanan şey tam da budur. Uzun bir zamandır insanlar evrimsel konuları Darwinistik kavramlarla tartışıyor. Adaptasyon, seleksiyon basıncı ya da doğal seleksiyon gibi kavramlarla. Sonra da bu tartışmalarla doğal olayların açıklanmasına katkıda bulunduklarını sanıyorlar. Ama gerçekte hiçbir katkı sağlamıyorlar. İnanıyorum ki Darwinizm efsanesi bir gün bilim tarihindeki en büyük aldanış olarak tanımlanacaktır. Bazı evrimci bilim adamları da savunmakta oldukları teorinin gerçekle uyuşmadığını hissetmekte ve bu durum karşısında büyük rahatsızlık duymaktadırlar. Örneğin evrimci bilim adamı Paul Ehrlich, Science dergisindeki bir röportajında günümüzde evrim teorisini bir doğma olarak ölümsüzleştirmek, gözlemlenen dünya hakkında daha doyurucu açıklamalar yapılmasını engelleyecektir diyerek evrim teorisine olan körü körüne bağlılığının bilime verdiği zararı dolaylı yoldan da olsa kabul etmektedir. Evrimcilerin cansız madde hayat oluşturabilir iddiasının bilime kaybettirdikleri. Canlılığın kaynağı nedir? Bir kuşu ya da zürafayı taştan, sudan, topraktan, kısacası cansız maddeden ne ayırmaktadır? Bu sorunun cevabı tarihin eski dönemlerinden bu yana merak edilmiştir. Bu konuda ortaya çıkan görüşler ise iki farklı temelde toplanır. Birinci görüş, canlılar ile cansız madde arasında çok ince bir sınır olduğu, bu sınırın kolaylıkla delinebileceği ve cansız maddenin kendi kendine canlanabileceği yönündedir. Bu görüşe bilimsel dilde abiyogenezis adı verilir. İkinci görüş ise canlılık ile cansız madde arasında büyük ve anlaşılmaz bir sınır olduğunu kabul eder. Cansız maddenin kendi kendine canlanması imkansızdır ve her canlı ancak başka canlıdan kaynak bularak doğar. Hayat, hayattan gelir cümlesiyle özetlenen bu görüş biyogenezis olarak anılır. İlginç olan, abiyogenezis fikrinin materyalist felsefeyle, biyogenezis fikrinin ise dini kaynaklarla olan bağlantısıdır. Materyalist felsefe en baştan beri hep cansız maddenin canlanabileceğini savunmuştur. Buna karşılık Kur'an'daki ayetlerde maddeye hayat verecek olanın sadece Allah'ın yaratışı olduğu bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Enam suresi 95. Bugün bilim dünyası cansız maddelerin tesadüfen gelişen olaylar sonucunda kendi kendilerini düzenleyip diğer cansız maddelerle bir araya gelip kusursuz ve son derece karmaşık olan bir hücreyi meydana getiremeyeceğini göstermiştir. Aynı şekilde çevremizde gördüğümüz milyonlarca canlı türünün evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüfen bir araya gelen hücrelerden oluşamayacağı da anlaşılmaktadır. Nitekim Kur'an'da canlılık, bir hiçlikten Allah'ın yarattığı, ondan başka hiçbir varlığın can verme gücüne sahip olmadığı bildirilmiştir. Eğer bilim Allah'ın insanlara bildirdiği bu gerçekleri takip etmiş olsaydı, bu kadar uzun bir süre evrimciler tarafından sonuç çıkmayacak bir araştırma ile oyalanarak vakit kaybetmezdi. Evrimcilerin fosil çıkmazı. Evrim teorisinin bilime kaybettirdiği zamanın bir diğer örneği, paleontolojinin bu teoriyi ispatlamak adına çıkmaz bir sokak içine sokulmuş olmasıdır. Elbette dünya üzerindeki yaşamın tarihini öğrenebilmek için paleontolojik araştırmalara gerek vardır. Ancak evrim teorisinin yanlış öngörüleri fosil araştırmalarını olumsuz yönde etkilemekte ve bilim adamlarını yanlış yönlendirmektedir. Özellikle insanın kökeni konusunu araştıran paleontologlar tam bir çıkmaz içindedir. Hayali yarı maymun yarı insan canlıları bulmak için yaptıkları tüm araştırmalar boşa gitmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki fosil araştırmaları çok zor koşullarda ve büyük maliyetlerle yapılmaktadır. Genellikle Afrika vadileri gibi alanlarda onlarca kişiden oluşan araştırma ekiplerinin aylarca yaşayabilecekleri kampların kurulması, bu zor koşullarda, kızgın güneşin altında, milyar dolarlarla ifade edilen maliyetlerle yapılan çalışmalar, son 1,5 asırdır hiçbir sonuç vermemiştir. Tüm bunlar, bilimsellik kılıfı kullanılarak yapılan zaman, bilgi, emek, para ve imkan israfıdır. Tüm dünyada binlerce üniversite, bilimsel kuruluş ve organizasyon, milyonlarca bilim adamı, öğretmen ve öğrenciler, laboratuvarlar, teknik eleman ve teknik aletler ve daha saymakla bitmeyecek kadar çok imkan, gerçek dışı bir iddianın ispatlanması uğruna seferber edilmiş durumdadır. Ancak ortaya hiçbir sonuç çıkmamakta, ele geçen yeni bulgular evrim iddiasının yanlışlığını daha açık olarak göstermektedir. Evrimci bilim adamı Jones, Nature dergisinde yazdığı bir makalede paleoantropolojinin yani insanın kökeni hakkındaki fosil araştırmalarının içine girmiş olduğu çıkmaz sokağı şöyle özetler. Paleoantropologlar fosil kayıtlarının azlığına gösterdikleri öfkenin üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Paleoantropoloji hala sadece bir fikir ileriye sürerek ünlü olunabilecek tek bir bilim dalı olmalı. Paleoantropolojide bir fikrin onay görmesi kimin daha yüksek sesle bağırdığına bağlı. Evrimci sahtekarlıkların bilime kaybettirdikleri. Evrimciler, teorilerini kanıtlayan delilleri bulamadıkları için çok kereler bilimsel bulguları saptırarak veya sahtekarlıklar yaparak insanlığı aldatmışlardır. Bu sahtekarlıklar içinde en ünlüsü, Pit Down adamı skandalıdır. Evrimciler, yaşadıklarını iddia ettikleri yarı maymun yarı insan yaratıkların fosillerini bulamadıkları için çareyi kendileri bir tane üretmekle bulmuşlardır. Bir orangutan çenesini insan kafatasına ekleyerek çeşitli kimyasallarla eski görüntüsü vermiş ve bu kafatasını dünyanın en ünlü müzesinde yıllarca insanın atası diye sergilemişlerdir. Bu sahtekarlığın bilime verdiği kaybı kendisi de bir evrimci olan Clark Howell şöyle açıklamaktadır. Pit Down adamı insan kafatası ve maymun çenesinden oluşan bir yaratıktan başka bir şey değildi. Bu bilerek tezgahlanan bir aldatmacaydı. Ne çenenin maymuna ait olduğunu ne de kafatasının insana ait olduğunu kabul etmediler. Bunun yerine bu parçaların maymun ve insan arasındaki döneme ait bulgular olduğunu açıkladılar. 500 bin yıl öncesine ait olduğunu söyleyerek buna bir isim koydular ve bu konu üzerine yaklaşık 500 adet kitap yazdılar. Paleontologlar bu buluşla 55 yıl boyunca boş yere oyalanıp durdular. Bu bilim adamının sözleri son derece düşündürücüdür. Gerçek olmayan bir sözde delil 40 yıl boyunca konuyla ilgili tüm bilim çevrelerini boş yere oyalamıştır. Sadece bir kafatası üzerine 500 kitap yazılması boşa harcanan emeklerin açık bir göstergesidir. Bir başka evrimci sahtekarlığının sahibi olan Ernst Haeckel ise hem yaptığı sahtekarlığı itiraf etmiş hem de diğer meslektaşlarının ideolojileri uğruna yaptıkları çalışmaları dile getirmiştir. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki, suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. Yapılan gözlemlerin, deneylerin ve araştırmaların evrime uydurulmaya çalışılması, gerçeklerin gizlenmesi veya değiştirilerek insanlığa sunulması elbette ki bilimsel gelişmeleri önemli ölçüde zarar vermektedir. Konunun en ilginç yönü ise evrimcilerin evrimi ispatlamak için yaptıkları araştırma ve deneylerin sonucunda hep yaratılışı destekleyen deliller bulmalarıdır. Evrimciler istemese de bilimsel bulgular hep yaratılışı kanıtlar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar hangi açık belgeyi görseler yine ona inanmazlar. Öyle ki o inkar etmekte olanlar sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir derler. Enam suresi 25. Evrimcilerin evrimi ispatlamak için yaptıkları araştırma ve deneylerin sonucunda hep yaratılışı destekleyen deliller bulunmuştur. Bilim, Allah'ın varlığına inananlar için çok kolay ve zahmetsizdir. Çünkü var olan bir sistemi araştırmak ve onunla ilgili delilleri aramak bilim adamları için zorluk çıkarmaz. Çevremizde ve içinde yaşadığımız evrende yaratılışa ait sayısız delil bulunmaktadır. Bir tavus kuşunun kanatlarındaki muhteşem sanat, göz gibi karmaşık ve mükemmel bir organ ve daha milyonlarca varlık, iman eden insanlar için Allah'ın varlığının ve onun üstün ilminin ve aklının delilleridir. Yaratılış gerçeğini kabul eden bir bilim adamı da doğayı bu gözle inceleyecek ve yaptığı her gözlemden, düzenlediği her deneyden büyük bir zevk alacak, yeni araştırmalar için ateşleyici güç bulacaktır. Oysa evrim gibi bir hurafeye inanmak ve bunu bilime rağmen savunmaya çalışmak, psikolojik yönden bilim adamlarını da sıkıntıya sokar. Evrendeki ahenk ya da canlılardaki tasarım, onlar için büyük bir sıkıntı kaynağı olur. Darwin'in aşağıdaki sözü, gerçekte tüm evrimcilerin ruh haline ışık tutmaktadır. Gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Ama kendimi zamanla bu probleme alıştırdım. Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok fazla rahatsız ediyor. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor. Tavus kuşunun tüyleri de doğadaki tüm diğer sayısız yaratılış delili de evrimcileri sürekli olarak rahatsız etmeye devam etmektedir. Gördükleri apaçık delillere bu şekilde gözlerini kapatan bu kişiler de doğal olarak gerçeklere karşı umursuzluk ve buna bağlı bir yargı bozukluğu gelişmektedir. Hristiyanlara seslenirken, eğer bir heykelin size el salladığını görseniz dahi bir mucize ile karşı karşıya olduğunuzu sanmayın. Çok küçük bir olasılıktır ama belki de heykelin sağ kolundaki atomların hepsi tesadüfen bir anda aynı yönde hareket etme eğilimi içine girmiş olabilirler, diyen ünlü evrimci Richard Dawkins, bu yargı bozukluğunun klinik bir örneğidir. Bilimin ilerleyebilmesi için bu 19. yüzyıl artıklarının bir kenara bırakılması ve özgürce düşünen ve gördüğü gerçeği kabul etmekten çekinmeyen bilim adamlarının varlığı gerekmektedir.